7. ayrım, sayfa 62. Ultimatum, Anders de la Motte. Oscar Wilde'in ofisinin kapısını kapatırken saatini korkutucu bir gürültüyle kapı koluna vurdu. Kendisine aldı bunu el hediyesi Patek Philippe markaydı ve Jesper Stenberg'in taktığının aynısındandı. Wilde'in masasına oturmadan önce cilalı elmas camın hasar görüp görmediğini endişeyle kontrol etti. Annesi yakın zamanda beraber yemek yedikleri sırada saati hakkında bir yorum yapmıştı. Annesine saatin mesleki başarıları için bir hediye olduğunu söylemişti. Başbakandan mı diye sormuştu annesi ama ses tonu cevabı çoktan bildiğini söylüyordu. Wilde tuzaktan kaçabilmişti. 6 yıl önce annesi için Gerdet'te kendisininkine oldukça yakın bir daireyi dekore ettirmişti. Annesini babasının onları sürgüne gönderdiği tatsız banliyöden çıkarıp 90 metrekare şehir merkezini gören 3 odalı bir daireye yerleştirmişti. Evi tutmak için araya epey bir tanıdık sokması gerekmişti. Fakat elbette bu daire bir villa sayılmazdı. Zaten annesi ilk fırsatta bu gerçeği belirtmişti. Annesi Wilde'nin büyüdüğü tüm o yıllar boyunca beklemişti. Her akşam onu yemek için giyinmeye zorlamıştı. Baban yakında arayacak, görürsün. Bu defa uslu bir çocuk olacağına dair söz ver. Profesörün Wilde'nin annesinin yerine kadından 15 yaş küçük birini koyması ve villada artık yeni ailesinin yaşıyor oluşu fazla bir şeyi değiştirmiyordu. Annesi beklemeye, ümit etmeye devam etmişti ve Wilde'nin yaptığı hiçbir şey ondan alınanı telafi edemezdi. Wilde'nin ergenliğinde ara sıra eski evlerine gitmiş, bahçe kapısından gizlice girmiş ve karanlıkta dikilip koca pencerelerden içerisini gözetlemişti. Burası artık istenmediği bir evdi. Parçası olmadığı kusursuz bir aileye aitti. Baba, anne, kız, oğul, hatta bir de Wilde'ni bahçede yakaladığında bile havlama gereği hissetmeyen bir köpek. Köpek yalnızca elini yalıyor ve aptal aptal kuyruğunu sallıyordu. Sanki Wilde'nin kendisiyle oynamasını bekliyordu. Wilde hala ara sıra babasının ailesini izliyordu. Üvey kardeşleri lüks okullara gitmişler, dünyayı gezmişler ve yurt dışında çalışmışlardı. Wilde'nin aksine öğrenci kredisi borçları yoktu ve yarı zamanlı çalışmak ya da nemli peynirli sandviçleriyle termos kahvesiyle akşam derslerine girmek zorunda kalmamışlardı. Buna rağmen yalnızca birer asalaktılar. Bir şey başarmak, kalıcı bir etki bırakmak için hiçbir hırsları olmayan aptallardı. Wilde'nin farklı olduğunun her zaman farkındaydı. Alın yazısında bir şeyler başarmak vardı, büyük şeyler. Bu açıdan o ve Jesper Stenberg çok benziyorlardı. Sadece var olmakla yetinmiyorlar, kaderlerinde sıradan bir hayattan fazlasının olduğunu biliyorlardı. İddialı hedefler koyuyorlar ve onlara ulaşmak için ne gerekiyorsa yapıyorlardı. Jesper yakın zamana kadar onun rol modeliydi, onu akıl hocası olarak görmüştü. Şimdi ise her şey değişmişti. Wilde Stenberg'in parti içinde destek toplamak adına Eva Svensk'in emniyet müdürü olarak ataması da anlayamamıştı. Tıpkı ergenliğinde olduğu gibi ihanete uğramış, görmezden gelinmiş hissediyordu ve Jesper'ı fikrini değiştirmesi için zorlamaya çalışacak kadar aptallaşmış ve hoyratlaşmıştı ve o zamandan beri arkadaşlıkları giderek bozulmuştu. Wilde'nin tek istediği bağlılığının büyüklüğünü ona göstermekti. Kendisinin Stenberg'in sırlarını tutmak için doğru adam olduğunu ve emniyet müdürü olarak çok daha iyi bir iş çıkarabileceğini ispatlamak istiyordu. Ancak Stenberg onun niyetlerini yanlış anlamış ve elleriyle büyüttüğü neredeyse her şeyi ondan almıştı. Ayrıcalıklı erişimini, çalışanlarını, meslektaşlarının kendisinden korkmasına sebep olan tüm gücü, onunla 5 dakika görüşmek için yalvarıp yakaran çalışma arkadaşları şimdi ondan uzak duruyor ya da onunla açıktan alay ediyorlardı. Adalet Bakanı ile olan ilişkisi ciddi şekilde hasar görmüştü. İşleri düzeltmek için elinden gelenin en iyisini yapsa da bu bir gerçekti. İhtiyatlı yöntemlerle Stenberg'e sırrının hala emin ellerde olduğunu göstermenin yanı sıra kendisinin de güvenilebilir olduğunu hatırlatmaya çalışıyordu. Az önce yaptıkları konuşmaya bakılırsa taktiği kesinlikle başarısız olmuştu. Ama Adalet Bakanlığı'ndaki işini kaybetmemişti. Bu da hala bir şansı var demekti. Robert Kennedy'nin duvardaki çerçevelenip asılmış sözüne baktı. Yalnızca büyük başarısızlıkları göze alanlar büyük başarılara imza atarlar. Wallin başarısız olmuştu. Söylenebilecek tek şey buydu. Ancak henüz yenilmemişti. Öyle ya da böyle zirveye yeniden çıkacaktı. Kimsenin hayal edemeyeceği yükseklere tırmanacaktı. Meslektaşlarının ve yıllar içinde kendisini hafife alan herkesin yeniden düşünmesi gerekecekti. Yaralarını yeterince yalamış, itaatkar süs köpeği rolünü yeterince oynamıştı. Yeni bir stratejinin zamanıydı. Masasının üst çekmecesinden bir kart vizit çıkartıp telefonu kaldırdı ve kartın arkasındaki numarayı çevirdi. İkinci çalışta bir erkek sesi cevapladı. Kısa, kendinden emin bir sesti. John Turning. Ben dedektif başkomiser Oscar Wallin. Acaba bahsini ettiğimiz görüşme için düşünecek vaktiniz oldu mu? İkinci bölüm. Başkomiser Persson'un ofisi Yulianinkinin iki katı büyüklüğündeydi ama daha ufak görünüyordu. Bunun sebebi muhtemelen odasının sakininin cüssesi ya da boştaki her yüzeyi kaplayan belge yığınlarıydı. Ya da belki de yalnızca içerideki tüm oksijeni zorla dışarı çıkarıyormuş kadar belirgin bir ter kokusuydu. Bu David Saraç değil. Persson işaret parmağını sarı tırnağıyla robot resme tık tık vurdu. ''Nasıl bu kadar emin?'' Persson etli ellerinden birini kaldırarak Yulia'nın sözünü kesti. ''Başlangıç olarak bu odadaki bazı diğer kişilerin aksine robot resimlere asla güven olmayacağını bilecek kadar uzun süre polis memurluğu yaptım. Yıllar içinde yüzlercesini görmüşümdür ve nihayetinde suçluları yakaladığımızda asla eşleşmezler.'' Ama bu farklı dedi Amante, bu tanık ifadelerine göre değil, kafatasının ölçülerine ve röntgenine göre. Onu yaptırmak için de adli tıp birimine rüşvet yedirdin diye kesti yine Persson. Açıkçası küçük sunumunuzun o kısmı özellikle ilgimi çekti. Sabıkan hali hazırda bayağı bir kabarık Amante. Bir görevi suistimal etme ve iki rüşvet ilk haftan için hiç fena değil. Persson sırıtıp arkasına yaslandı. ''Endişelenme, niyetin iyiydi ve ayrıca üvey babanla bir anlaşmam var ama bundan böyle beladan uzak dur, anlaşıldı mı? Sana sağlayabileceğim korumanın da sınırları var.'' Amante kafasını gönülsüz bir onaylama olarak yorumlanabilecek bir şekilde salladı. ''Ama Amante haklı, bu sıradan bir robot resim değil.'' Yulia daha fazla bir şey diyememişti ki Persson bir kez daha pençesini kaldırdı. Robot resmimizin David Saraç olamayacağının ikinci ve daha kesin sebebi şu. Ben Saraç'ın nerede olduğunu biliyorum. Yulia ağzı yarı açık kala kaldı. Pekala diyebildi. Amante ile hızlıca bakıştılar. Saraç geçen kış hastaneden ayrıldığından beri travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip hastaların kaldığı bir bakım evinde dedi Persson. Kendi başına doğru düzgün yürüyemiyor, konuşamıyor. Yürüyüp konuşabildiğinde de yalnızca kısa süreliğine yapabiliyor. Bu yüzden etrafta kahraman dedektifimizle yapılmış herhangi bir röportaj göremiyorsunuz. Panik atak yaşamadan, altına işeyip sıçmadan bir yere gidemez halde.
Ve bundan tamamen emin miyiz dedi Yulia.
Evet, güvenli psikiyatrik bakım. Saraç tımarhaneden yıllar boyu belki de hiç çıkmayacak. Bu yüzden geçtiğimiz Şubat ayında Carl Stavik'te bulunmuş olamaz. Bu da öldürülüp parçalara ayrılıp buzun altına atılmadığı anlamına geliyor. Ayrıca güvenlik polisinin bir tarafını şişirip dosyayı devralmasına sebep olan DNA eşleşmesini kontrol ettim. %65'lik bir eşleşme bir halta yaramaz. Bu yalnızca kurbanın Scarpe'de olma olasılığının olmama olasılığından azıcık daha fazla olduğunu kanıtlar. Hem ben hem de bölgesel suçlar biriminin lideri bu çeşit spekülasyon ve tahminleri hayalet arkadaşlarımıza bırakmayı tercih ediyoruz. Yulia üst dudağını ısırdı. Keşiflerini duyduğunda Persson'un küçük dilini yutacağını sanmıştı. Oysa işte masasının öbür ucunda oturmuş, kendilerine tatsız bir kendini beğenmişlikle bakıyordu. Sanki Amante ve o alüminyum folyo şapkalı iki zır deliymiş gibi. Önce bir kez daha robot resme, sonra da Amante'ye baktı. Amante bakışlarını ondan kaçırdı. Gerçekten bu kadar yanılmış olabilirler miydi? Ama zihnindeki sırıtan kafatası aynı fikirde değildi. Person ne derse desin ölü adam David Saraç'tı. Yulia sadece şu anda bunu kanıtlayamıyordu. Dinle Gabrielson. Person şimdi daha arkadaş canlısı, neredeyse bir ebeveyn gibi konuşmaya başlamıştı. Sen iyi bir polis memurusun. Hatta en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Birkaç yıl içinde emekli olup evimi satacağım ve Tayland'a taşınıp geberene kadar cafcaflı kokteyller içeceğim. Eğer kozlarını doğru oynarsan bu tatlı masa senin olabilir. Ama eğer bölgesel suçlar biriminin başı bu kafatası hikayesini ucundan kenarından bile olsun işitirse, gerisini anlayacak kadar akıllısın. Kollander itibarı konusunda paranoyaktır. Özellikle şimdi emniyet genel müdürünün kendisini çabaları sebebiyle ödüllendirmesini beklerken. Sen daha yalaka diyemeden seni şutlar.
Person başını hafifçe yana yatırdı.
Seni tanıyorum Gabrielson. Bunun neyle ilgili olduğunu biliyorum. Seni daha mutlu edecekse dosyaya yeni bir kod verebilirim. Güvenlik polisi devralana kadar dosyayı koridorun sonundaki alkolikler araştırıyormuş gibi görünür. Bu şekilde dosya çözme oranın düşmemiş olur.
Yulia cevap vermedi.
Güzel, her şey yolunda o zaman. Şimdi o kahrolası kafayı olabildiğince hızlı ve gizli bir biçimde adli tıp birimine geri götürün. İçeri bu gözü kara rüşvet ustamızı yolla. Sen arabada beklersin.
Person kendi şakasına sırıttı.
Kafatası döner dönmez hafta sonu tatilin erken başla ve eve dön. Pazartesi günü sana söz. Dişlerini geçirebileceğin yeni bir cinayet olacaktır. Ve böylelikle tüm bu hikayeyi geride bırakabiliriz. Ne dersin Gabrielson?
Koruma. Stenberg adının bekar olduğunu tahmin ediyordu. Araba kapısını açtı. Adam sürekli dışarıya bakıyordu. Çevrelerine dikkat kesilmişti. Stenberg arabadan inip hafifçe gerindi. Eliyle gözlerine siper yaptı ve suyun karşısına, Vasa Müzesi'ne ve Grönland'daki Luna Park'a baktı. Kısa yazlık elbiseleri ve yüksek topuklarıyla birkaç genç kadın kaldırımdan geçti. İçlerinden biri Stenberg'e gülümsediğinde o da elinde olmadan gülümsedi. Neden olmasındı? Cuma öğleden sonraydı, mesai bitmişti, güneş parlıyordu ve Stockholm en güzel halindeydi. Restoranda Carolina masalarında beklemekteydi. Merhaba canım dedi Stenberg ve onu öpmek için eğildi. Carolina yüzünü yana çevirip dudağından değil de yanağından öpmesine izin verdi.
Siparişi verdim, ikimize de dana bonfile söyledim. Patates graten yerine de salata istedim.
Carolina başını kaldırıp Stenberg'in ifadesini fark etti.
Göbeğim biraz büyüdü. Dün kameranın da birkaç kilo eklediği dikkatimi çekti.
Carolina nazikçe Stenberg'in karnını işaret etti ve az önce onun mahvetmesine izin vermediği kırmızı rujlu dudaklarının arasından kusursuz beyazlıkta inci gibi bir dizi dişi sergileyerek gülümsedi. Carolina onun kayası, koşulsuz olarak güvenebileceği tek kişiydi. Kelimenin her anlamıyla güçlüydü. Stenberg oturdu, geniş keten peçeteyi kucağına serdi ve bir yudum su içti.
Günün nasıldı diye sordu.
İyi, telefon susmadı. İki ayrı hayır kuruluşu beni işe almaya çalıştı ve yemek davetlerinden başımı kaldıramıyorum. Bu şekilde devam ederse yakında bir asistana ihtiyacım olacak.
Carolina ona göz kırptı.
İstersen o işle ilgilenecek birisini ayarlayabilirim.
Henüz çok erken, bir asistan gelişmeleri çantada keklik görüyormuşuz gibi anlaşılır.
Garson elinde başlangıçlarla çıka geldi. Kalınalı ve diğer misafirlerin dingin konuşmaları garsonun yaklaşırkenki sesini neredeyse boğmuştu.
Haklısın dedi Stenberg, garson yanlarından ayrılır ayrılmaz. Senin için endişeleniyorum, hepsi bu.
Carolina onun elini hafifçe okşadı. İdare ederim. Şimdi yemeğini ye. Buranın dana bonfilesinin çok iyi olduğunu söylüyorlar.
Stenberg onun gülümsemesine karşılık verdi.
O esnada da tanıdık simalı iki adam Strand Wagon'a bakan kapılardan içeri girip şef garsonun küçük platformunda durduklarında bir an onlara baktı. Biri Oscar Wallin ve diğeri John Torning'di. İkili sanki biri komik bir şey söylemiş gibi gülüşmekteydiler. Eski arkadaşlarmış gibi davranıyorlardı. Stenberg keyfinin kaçtığını hissetti. ''Seni görmek ne güzel'' dedi John Torning şaşkın bir gülümsemeyle.
''Evet ne sürpriz.''
Carolina yanak numarasını tekrarladı ve Torning onu iki yanağından öptü. ''Asırlar oldu. Nasılsın Margareta nasıl?'' John Torning, Stenberg'in duymadığı bir yanıt verdi. Stenberg tamamen öfkeli bakışlarla Valin'i süzmekle meşguldü. ''John ve senin tanıştığınızı bilmiyordum.'' dedi.
''Ah birkaç iş yapmışlığımız vardır.''
John beraber bir şeyler yemeyi teklif etti ve şansa bak ki bugün takviminde bir boşluk varmış. Wallin başıyla Torning'i işaret etti. Evet, Wallin'e geçen kışki çabaları için özel olarak teşekkür etmek istedim. Şu ilave soruşturma. Torning eliyle küçük bir jest yaptı. Sophie'nin trajik ölümüyle ilgili olarak Wallin'in beni rahatsız eden soru işaretlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olduğunu söylemiştin. Ben de karşılık olarak en azından bir yemek ısmarlayayım dedim. John Torning, Wallin'in omzunu pışpışladı. Zaten cuma günü erken akşam yemeği yemek iyi bir fikir. Böyle olunca hafta sonu daha uzunmuş gibi geliyor. Sence de öyle değil mi? Sandham'la giden bir gemi de hemen buradan kalkıyor. Yani eve dönüşüm de rahat. Stenberg zoraki gülümsedi. Bu karşılaşma belli ki tesadüf değildi. Wallin Janet'le konuşup ajandasına bakmış olmalıydı. Bu konuyu Janet'le görüşmesi gerekecekti. ''Seni daha fazla rahatsız etmeyelim Jesper'' dedi John Torning. ''Sen ve Carolina baş başa vakit geçirin. Oscar'la benim konuşacak çok şeyimiz var. Planlarının seyrini çok merak ediyorum. Yine görüşürüz yakında. Sekreterimden Janet'i aramasını isterim.'' El sıkıştılar ve Stenberg iradesinin gücüyle bir kez daha gülümsemeyi başardı.
''John daha iyi görünüyor.'' dedi Carolina geri oturduklarında. ''Sophie'nin acı hikayesini geride bırakmış gibi.''
Sesindeki bir şey Stenberg'i huzursuz etti. Bir alt ton o kadar küçük bir izdi ki Stenberg gerçekten duyup duymadığından bile emin değildi. Karısına baktı ama Caroline her zamanki gibi görünüyordu. Stenberg'e gülümsedi. Parlak kırmızı ruj, beyaz dişler. Stenberg salisine kadar kısa bir an için karşısındaki sandalyede oturanın Sophie olduğunu düşündü. Paramparça gözleriyle kendisine baktığını ürperdi ve görüntünün kaybolması için birkaç defa gözlerini sıkıca yumup tekrar açtı.
''İyi misin Jesper?'' diye sordu karısı.
7. ayrılığın sonu, sayfa 71.